Burasıyla Los Angeles arasındaki yollarda birçok Harvard mezunu olduğunu söylüyorlar. Çoğu aranıyor ve şehirlerde peşlerine düşmüşler. Sanırım yaşamanın bir yolunu buluyorlar. Pek fazla değiller ve bence hükümet hiçbir zaman izlerini sürecek kadar büyük bir tehlike olarak görmüyor onları. Bir süre onlarla birlikte saklanıp sonra benimle St. Louis'te temasa geç. Yarın sabah 5 otobüsüyle oradaki eski bir basımcıyı görmeye gidiyorum. Ve sonunda artık kendimi ortaya çıkartacağım. Para iyi bir iş için kullanılacak. Teşekkürler ve Tanrı seni kutsasın. Birkaç dakika uyumak ister misin? Ben en iyisi kaçayım. Bir kontrol edelim. Çabucak Montague'ı yatak odasına götürdü ve resim çerçevelerinden birini kaldırınca ortaya bir kartpostal büyüklüğünde televizyon ekranı çıktı. Her zaman çok küçük bir şey istemiştim. Konuşabileceğim bir şey. Gerektiği zaman avcumla üstünü kapatabileceğim bir şey. Sesimi bastıramayacak ve çok büyük olmayan bir şey. İşte görüyorsun. Televizyonu açtı. Montag, dedi televizyon ve aydınlandı. Montag. İsim bir ses tarafından hecelendi. Guy Montag, hala kaçıyor. Polis helikopteri havada. Başka bir bölgeden yeni bir mekanik tazı getirilmiş durumda. Montag ve Faber birbirlerine baktılar. Mekanik tazı asla başarısız olmaz. İzleme işinde kullanılmaya başladığından beri bu inanılmaz buluş hiç yanılmadı. Bu gece, bu kanal, hedefine doğru ilerleyen köpeği kamera helikopteriyle izleyeceğini sizlere gururla bildirir. Faber iki bardak viski doldurdu. Buna ihtiyacımız olacak. İçtiler. Mekanik tazının burnu o kadar hassastır ki, 10.000 adamın 10.000 gösterge kokusunu bir daha ayarlama yapmaya gerek olmadan ayırt edebilir. Faber, tepeden tırnağa titreyerek ev içinde göz gezdirdi. Duvarlara, kapıya, kapının tozuna ve şimdi Montag'ın oturmakta olduğu koltuğa baktı. Montag bu bakışı kaçırmadı. İkisi birlikte hızla evi tekrar gözden geçirdiler ve Montag burun deliklerinin genişlediğini hissetti. Kendi izini sürmeye çalıştığının farkındaydı. Burnunun birdenbire onun odanın havasında bıraktığı izi, kapının tozunda kalmış olan terinin kokusunu ne kadar iyi aldığını fark etti. Görünmez fakat tıpkı bir avizenin üstündeki kadar sayısız olarak her yerde, her şeyin içinde ve üstündeydi. Işıldayan bir bulut, nefes almayı zorlaştıran bir hortlak gibiydi. Faber'in hayaleti, içine almaktan korkarak nefes almayı, belki de kaçan bir adamın hayalet soluklarıyla kirlenmiş olabileceğini düşünerek önlemek istediğini gördü. Mekanik tazı şimdi helikopterden yangın yerine indiriliyor. Orada küçük ekranda yanmış ev ve çevresinde büyük bir kalabalık görünüyordu. Tam tepesinde, yüksekte, sallanarak tuhaf bir çiçek gibi bir helikopter alçalıyordu. Demek ki oyuna devam etmek zorundalar, diye düşündü Montag. Sirk devam etmeli. Bir saat sonra, savaş başlayacak bile olsa. Kalkmak istemeyerek, büyülenmiş gibi sahneyi izledi. Son derece uzak ve kendisiyle ilgili değilmiş gibi geliyordu. Ayrı ve uzak. Verdiği garip zevkin yanında, seyretmesi son derece şaşırtıcıydı. Hepsi benim için, diye düşündü. Bütün bunların hepsi benim için yapılıyor. Tanrım! Eğer istese, burada oyalanıp rahatça avı ya da onun hızlı safhalarını, geçitler ve sokaklar boyunca, boş caddeler üstünde, boş arazilerde ve oyun alanlarında kaçarken, ikide bir reklamlar için verilen aralarla, diğer dar sokaklardan Bay Black'in yanan evine kadar izleyip, sonunda Faber'le birlikte oturup içmekte oldukları evin önüne doğru elektrikli tazının son izleri sürerek ölüm kadar sessizce kayıp pencerenin önünde durmasını izleyebilirdi. Sonra, eğer isterse Montag ayağa kalkabilir Bir gözünü ekrandan ayırmadan pencereye yürüyüp, pencereyi açar, dışarı eğilir, geriye bakar ve kendisinin dramatize edilişini, betimlenişini, değiştirilişini, orada durup küçük parlak televizyonun ekranında görüntülenişini izleyebilirdi. Tarafsız biçimde izlenecek bir dramdı. Diğer oturma odalarındaki görüntüsünün gerçek hayattaki kadar renkli ve boyut olarak kusursuz olduğunu biliyordu. Ve gözlerini dikkatli tutmayı başarırsa, bu büyük oyunu, avı, tek kişilik karnavalı izlemeleri için yatak odalarının duvarlarını çınlatan çılgın sirenlerce uyandırılarak, salonlarında oturan sayısız insanın yararına olarak, kendisinin yok olmadan bir an önce iğnelenişini görebilirdi. Acaba konuşabilecek zaman bulabilecek miydi? Tazı onu 10, 20 veya 30 milyon insanın gözleri önünde metal kerpeten dişleriyle sıkıca yakalayarak, üzerine sabitlenmiş kameranın karşısında muhteşem biçimde ekran kararıp, karanlıklara çekilmeden önce onlara bütün hayatını veya son haftanın olaylarını özetleyebilecek tek bir cümle veya bir söz. Uzun süre unutamayacakları bir şey söyleyebilecek miydi? Tek bir kelimeyle, birkaç kelimeyle yüzleri kızartacak ve onları düşünmeye zorlayacak ne söyleyebilirdi? İşte, diye fısıldadı Faber. Helikopterden, makine olmayan, hayvan olmayan, ölü ama canlı da olmayan, hafif yeşil bir ışıkla parıldayan bir şey indiriliyordu. Tazı, Montag'ın evinin tüten enkazının yanında durdu ve adamlar Montag'ın bıraktığı alev püskürtücüyü getirerek onu Tazı'nın burnunun altına koydular. Bir vızıltı, tıkırtı, vınlama duyuldu. Montag başını salladı, ayağa kalkarak içkisinin geri kalanını bitirdi. Vakit geldi. Bütün bunlar için üzgünüm. Ne için? Benim için mi? Evim için mi? Ben her şeyi hak ettim. Kaç. Tanrı aşkına. Belki onları burada oyalayabilirim. Dur. Senin keşfedilmenin bir yararı yok. Ayrıldığım zaman duvardaki yakma aletinle dokunduğum bu yatağın örtüsünü ve oturma odasındaki iskembeyi yak. Mobilyayı alkolle temizle. Kapı kollarını sil. Salondaki halıyı yıka. Bütün odalardaki havalandırmayı sonuna kadar aç ve eğer varsa naftalin spreyi sık. Sonra bahçe sulayıcılarını sonuna kadar aç ve kaldırımları da hortumla yıka. Biraz şansla belki buradaki izi yok edebiliriz. Faber onun elini sıktı. Yapmaya çalışacağım. İyi şanslar. İkimiz de sağlıklı olursak gelecek hafta, ondan sonraki hafta temasa geçeriz. General Delivery, St. Louis. Bu sefer seninle kulak telefonuyla beraber olamayacağım için üzgünüm. Bu ikimiz için de iyi olurdu. Fakat malzemem sınırlıydı. Anlıyorsun ya, kullanacağımı hiç düşünmemiştim. Şaşkın bir ihtiyarım ben. Hayır, daha doğrusu aptal. Aptal. Bu nedenle senin başına koyabileceğim başka bir yeşil kurşunum yok. Hadi, git şimdi. Son bir şey. Çabuk. Bir bavul bul, onu en kirli elbiselerinle doldur. Eski bir elbise. Ne kadar kirli olursa o kadar iyi olur. Bir gömlek, bazı eski lastik ayakkabı ve çorap. Faber bir dakika içinde gidip döndü. Mukavva valizi temiz bir bantla kapattılar. Yaşlı Bay Faber'in kokusunu içinde tutmak için tabii, dedi Faber, yaptıkları işten ter içinde kalarak. Montag valizin dışını viskiyle ıslattı. Tazının aynı anda iki koku almasını istemiyorum. Viskiyi alabilir miyim? Sonra ihtiyacım olabilir. Tanrım, umarım işe yarar. Tekrar el sıkıştılar ve kapıdan dışarı çıkarken TV'ye göz attılar. Tazı, üstünde kamera helikopterleri onu izlerken yavaş yavaş büyük gece rüzgarını koklayarak yola koyulmuştu. İlk dar sokaktan aşağıya doğru koşuyordu. Hoşça kal. Montag arka kapıdan sessizce çıktı ve elinde yarı boş valizle koşmaya başladı. Arkasından bahçe sulama sisteminin karanlık havayı, hafif Fakat devamlı bir şekilde yere dökülerek biriken, kaldırımları yıkadıktan sonra dar yola akan bir yağmurla doldurduğunu, hızla çalışmaya başladığını duydu. Bu yağmur damlalarının birkaçını yüzünde taşıyordu. İhtiyar adamın "Hoşça kal" diye seslendiğini duyduğunu sandı ama emin değildi. Evden hızla nehir yönüne koşarak uzaklaştı. Montag koştu. Tıpkı soğuk ve kuru bir şekilde hızla gelen bir sonbahar, tıpkı geçerken çimenleri kımıldatmayan, pencereleri sarsmayan ve kuru yaprakları kaldırımlara savurmayan bir rüzgar gibi Taz'ı hissedebiliyordu. Taz'ı dünyaya dokunmuyor, sessizliğini beraberinde taşıyordu ve böylece bu sessizliğin bütün şehir boyunca arkanızda bir basınç yarattığını hissedebiliyordunuz. Montag basıncın arttığını hissetti ve koştu. Nehre doğru giderken nefes almak ve uyanmış evlerin zayıf ışıklı pencerelerinden, insan silüetleri oturma odalarının duvarını izlerken gizlice gözetleyebilmek için durdu. Duvarlarda mekanik tazı, neon bir soluk gibi örümcek bacaklarıyla ilerliyordu. Şurası gitmiş, orası gitmiş. Şimdi Elm Terrace'da, Lincoln, Oak, Park ve Severin evine doğru. Geç git, diye düşündü Montag. Durma, devam et, ele verme. Oturma odasının duvarında, bahçe yıkama sistemi karanlık havada çalışan Faber'in evi vardı. Tazı durakladı, titreyerek. Hayır. Montag pencere pervazını tuttu. Bu tarafa, buraya. Brokay'ın iğnesi çıktı, geri girdi, çıktı, geri girdi. İçindeki rüya maddesinden tek bir temiz damla, tazının burnunun üstünde gözden kaybolduğu anda yere düştü. Montag göğsüne çifte yumruk tıkanmış gibi nefesini tuttu. Mekanik tazı döndü ve zıplayarak Faber'in evinden uzaklaşıp tekrar dar yolda ilerlemeye başladı. Montag bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Helikopterler tek bir ışık kaynağına doluşan büyük bir böcek sürüsü gibi yaklaşıyorlardı. Nehre doğru koşarken Montag kendine bunun seyredilecek hayali bir hikaye olmadığını hatırlattı son bir çabayla. Bu aslında hamle hamle şahit olduğu kendi satranç oyunuydu. İçinde büyüleyici bir gösterinin seyredildiği şu son evin penceresinden ayrılacak gücü kendisine vermek için haykırdı. Kahretsin! Ve ayrılarak yeniden yola koyulmuştu. Dar bir sokak, bir cadde, dar bir sokak, bir cadde ve nehrin kokusu. Ayaklarını savur, yere insin, savur, yere insin. 20 milyon Montag koşuyor, yakında. Eğer kameralar onu yakalarsa, 20 milyon Montag. Tıpkı binlerce defa gördüğü gibi, eski Keystone komedi filmi gibi. Polisler, soyguncular, kovalanan ve kovalayanlar. Şimdi arkasında, oturma odalarında sessizce havlayıp seken, üç boyutlu görüntüleriyle sağ duvardan orta duvara, sonra sol duvara, kaybolan, sağ duvardan orta duvara, sonra sol duvara, kaybolan 20 milyon tazı vardı. Montag deniz kabuğunu kulağına sıkıştırdı. Polis, Elm Terrace bölgesinin bütün halkından şunları yapmasını istemektedir. Bütün sokaklarda, her bir evde oturan herkes, ön veya arka kapınızı açın veya pencerelerinizden dışarı bakın. Eğer bir dakika sonra herkes evinden dışarıya bakarsa, kaçak artık kaçamaz. Hazır mıyız? Tabii ki. Neden bunu daha önce yapmamışlardı? Neden bunca yıl boyunca bu oyun denenmemişti? Herkes ayağa, herkes dışarı. Gözden kaçırmalarına imkan yoktu. Şehrin karanlığında koşan tek adam. Ayaklarını deneyen tek adam. Şu andan itibaren ona kadar sayınca. Bir, iki. Şehrin ayağa kalktığını hissetti. Üç. Şehrin kapı tokmaklarına yöneldiğini hissetti. Daha hızlı, ayak yukarı, aşağı. Dört. İnsanlar uyur gezer gibi koridorlarında yürüyorlardı. 5. Ellerinin kapı topuzlarında olduğunu hissetti. Nehrin kokusu serin ve katı bir yağmur gibiydi. Gırtlağı yanmış toz gibi ve gözleri koşu nedeniyle kupkuruydu. Sanki onun hızlanarak son 100 metreyi uçmasına yardımcı olacakmış gibi bağırdı. 6, 7, 8, 5000 evde kapı tokmakları çevrildi. 9. Son ev dizisinden koşarak uzaklaşıp aşağıdaki hareket eden katı bir karanlığa inen yokuşa yöneldi. 10. Kapılar açıldı. Arka bahçelere, dar sokaklara gökyüzüne bakan yüzleri, perdeler tarafından gizlenmiş yüzleri, elektrikli mağaralarından dışarıyı izleyen gri, hayvanlar gibi gecenin korktuğu soluk yüzleri, gri ve renksiz gözleri, gri dili ve gri düşünceleri, suratlarının duygusuz seninden belli olan yüzleri hayal etti. Fakat artık nehre varmıştı. Gerçek olduğundan emin olmak için ona dokundu. Sığ kısımda biraz ilerledi. Karanlıkta çırılçıplak soyundu. Vücudunu, kollarını, bacaklarını yıkadı ve kafasından aşağı içkiyi döktü. Birazını içti, birazını da burun deliklerine çekti. Sonra Faber'in eski elbiselerini ve ayakkabılarını giydi. Kendi elbiselerini nehre atarak uzaklaşmasını izledi. Sonra elinde valizle nehirde, dibi olmayan yere kadar yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Akıntı yönünde 300 metre ilerlemişti ki Tazı Nehri ulaştı. Başının üstünde helikopterlerin gürültülü pervaneleri dönüyordu. Nehrin üstüne bir ışık fırtınası düştü ve Montauk sanki güneş bulutları yırtmışçasına muazzam aydınlığın altında bir dalış yaptı. Nehrin onu akıntı yönünde karanlığa götürdüğünü hissetti. Sonra ışıklar yeniden karaya döndüler ve helikopterler sanki başka bir iz bulmuşlar gibi yeniden şehrin üzerine saptılar. Gitmişlerdi. Tazı da gitmişti. Şimdi artık sadece soğuk nehir vardı ve Montauk ani bir huzurla suyun üstünde giderken şehirden, ışıklardan, izlenmekten, her şeyden uzaklaşıyordu. Kendisini birçok aktörü olan bir sahneyi terk etmiş gibi hissetti. Kendisini büyük bir toplantıyı ve konuşkan hayaletleri terk etmiş gibi hissetti. Korkutucu bir düşten, yeni olduğu için belirsiz olan bir gerçeğe doğru gidiyordu. Tepelerin arasındaki kırsal bölgeye doğru giderken siyah topraklar kayıp gitti. Bir düzine yıldır ilk defa yıldızlar büyük topluluklar halinde dönen ateşler gibi yukarıda açığa çıkıyordu. Yıldızların oluşturduğu büyük bir silindir onu üstüne yuvarlanarak ezmekle tehdit ediyordu. Valiz suyla dolup batarken, suda sırt üstü ilerlerken nehir uysal ve tembeldi ve onu kahvaltılarında gölgeler, öğle yemeklerinde buhar ve akşam yemeklerinde buğu yiyen insanlardan uzaklaştırıyordu. Nehir çok gerçekti. Onu rahatlattı ve sonunda ona serbestliği, bu ayı, bu yılı, bir ömrü dolduran yılları düşünme fırsatını verdi. Kalbindeki çarpıntıların azalışını dinledi. Damarlarındaki kan hızlandıkça düşünceleri durdu. Artık gökte iyice alçalmış olan aya baktı. Ay oradaydı. Ayın ışımasının sebebi neydi? Elbette güneşti. Peki güneşi ısıtan neydi? Kendi ateşi. Güneş ise her gün yanıyor, yanıyor. Güneş ve zaman. Güneş ve zaman ve yanma. Yanıyor. Nehir onu biraz kaldırdı. Yanıyor. Güneş ve dünyadaki her saat. Hepsi bir araya gelerek kafasında tek bir şey oluşturdu. Karada uzun süre sürüklendikten ve nehirde kısa süre sürüklendikten sonra neden bir daha hayatında hiç yakmaması gerektiğini biliyordu. Güneş her gün yanıyordu. Güneş zamanı yakıyordu. Dünya hızla bir daire çiziyor ve kendi ekseni çevresinde dönüyor, zaman da nasıl olsa Montag'ın bir yardımı olmadan yılları ve insanları yakıyordu. Böylece eğer o itfaiyecilerle birlikte nesneleri, güneş de zamanı yakmaya devam ederse, bu her şeyin yakılacağı anlamına geliyordu. İkisinden birinin yakmayı bırakması gerekiyordu. Elbette güneş bırakmayacaktı. O halde görünüşe göre bunun Montag ve birkaç saat öncesine kadar birlikte çalıştığı arkadaşları olması gerekiyordu. Bir yerde kurtarma ve saklama işine yeniden başlanmalıydı. Birisi, şu veya bu şekilde, kitaplar halinde, plaklar halinde, insanların kafasında, ne şekilde olursa olsun, güvelerden, böceklerden, çürümeden, mantarlardan ve kibriti olan insanlardan koruma ve saklama işine başlamalıydı. Dünya, her türde ve her boyutta yanışlarla doluydu. Artık asbest dokumacıları loncasının çok yakında kepenklerini açması gerekiyordu. Topuklarının karaya çarptığını, çakıl taşlarına ve kayalara dokunduğunu ve ince kuma sürtündüğünü hissetti. Nehir onu kıyıya sürüklemişti. Gözü, ışığı ve biçimi olmayan, sadece kendisini bekleyen çimenli dağları ve ormanlarıyla durmak istemeden binlerce kilometre uzanan büyük siyah yaratığa baktı. Suyun akıntısının rahatlığını terk etmek istemiyordu. Tazının orada olduğunu sanıyordu. Ağaçlar birden helikopterlerin büyük rüzgarıyla dalgalanabilirdi. Fakat üstünden sadece normal sonbahar rüzgarı, tıpkı akan başka bir nehir gibi esiyordu. Tazı neden koşmuyordu? Araştırma neden iç bölgeye dönmüştü? Montag etrafını dinledi. Hiçbir şey. Millie diye düşündü. Buradaki bütün bu kırlık alan. Dinle onu. Hiçbir şey. Hiçbir şey. O kadar sessiz ki Millie. Buna nasıl dayanırdın acaba? Kes sesini. Kes sesini diye bağırır mıydın? Millie. Millie. Üzgündü. Millie burada değildi ve tazı da burada değildi. Fakat uzak bir yerden gelen kuru ot kokusu Montag'ın sahile çıkmasına neden oldu. Oturma odalarının ve şehrin duvarlarının dışında çok ender bulduğu fırsatlardan birinde düşselliğin yedi tülünün arkasında bir yerlerde keşfettiği, ineklerin ot yediği, domuzların sıcak su birikintilerinde oturduğu ve öğlenleri köpeklerin tepelerdeki beyaz koyunlara havladığı, çok gençken ziyaret ettiği bir çiftliği hatırladı. Şimdi kuru ot kokusu, suların hareketi, ona sessiz bir çiftlik evinin arkasında, tıpkı geçmiş yıllardaki gibi inleyerek dönen eski bir yel değirmeninin altındaki boş bir ambarda, taze otların üstünde uyumayı düşündürüyordu. Ambarın tavan arasında bütün gece, uzaktaki hayvan seslerini, böcekleri, ağaçları, küçük hareket ve titreşimleri dinleyerek yatacaktı. Gece boyunca diye düşündü. Belki de yattığı yerin altından gelen ayak sesleri duyacaktı. Gerginleşip oturacak ve sonra ses uzaklaşacaktı. Gecenin geç saatlerinde sırt üstü yatıp pencereden dışarı bakınca çiftlik evinin ışıklarının söndüğünü, çok genç ve güzel bir kadının karanlıkta pencerenin önünde oturup saçlarını çözdüğünü görecekti. Onu görmek çok zor olacaktı. Fakat yüzü herhalde şu anda çok ama çok eski bir geçmişte kalan bir kıza, kötü havayı bilen ve ateş böcekleri tarafından hiç yakılmamış olan kıza, çenenize sürülmüş olan kara hindibanın anlamını bilen kıza benzeyecekti. Sonra kız, sıcak penceresinden kalkıp yukarı kattaki ay tarafından aydınlatılan odasında tekrar belirecekti. Sonra ölümün sesi. Ufuğun ötesinde gökyüzünü iki siyah parçaya bölen jetlerin sesi duyulacaktı. Kendisi samanlığın güvenliğine sığınmış olarak dünyanın sınırlarında şafağın yumuşak renginden kaçan bu yeni tuhaf yıldızları izleyecekti. Kır gecesinin bütün sıcak koku ve görüntülerinin onu dinlendirmiş olduğundan ve gözleri apaçık ve ağzı sınamak için düşündüğünde, yarı gülümser bir şekilde onu uyuttuğundan sabah uykuya ihtiyaç duymayacaktı. Samanlık merdivenlerinin dibinde onu bekleyen inanılmaz bir şey olacaktı. Sabahın ilk pembe ışıkları altında korktuğu dünyanın varlığının tümüyle farkında olarak, dikkatle aşağı inerek o küçük mucizenin karşısında duracak ve en sonunda ona dokunmak için eğilecekti. Bir bardak taze soğuk süt ve birkaç tane elma armut merdivenlerin dibine bırakılmış olacaktı. Şu an bütün istediği bunlardı. Bu kocaman dünyanın onu kabul edip düşünülmesi gereken her şeyi düşünebilmesi için gereken o uzun zamanı ona vereceğine dair bir gösterge. Bir bardak süt, bir elma, bir armut. Nehirden dışarı adımını attı. Kara, bir gelgit dalgası gibi üstüne geldi. Karanlığın, kırların görüntüsünün ve vücudunu donduran rüzgarın taşıdığı milyonlarca kokunun altında ezilmişti. Karanlığın, ses ve kokuların üstüne gelen baskısıyla sırt üstü düştü. Kulakları uğulduyordu. Kendi etrafında döndü. Yıldızlar alev alev yanan meteorlar gibi gözlerine yağdı. Tekrar nehre atlayarak onu yavaşça güvenli yerlere doğru taşıması için kendini bırakmak istedi. Bu karanlık ve yükselen toprak tıpkı çocukluğundaki bir günde, bir yerde, kişisel tarihin en büyük dalgasının kendisini tuzun, çamurun ve yeşil karanlığın içine gömerek ağzını burnunu yakmasını ve bağırırken midesine kadar inişini hatırlattı ona. Çok fazla su vardı, çok fazla da toprak. Önündeki siyah duvardan bir fısıltı duydu. Bir şekil. Şekilde iki göz. Gece ona bakıyordu. Orman onu görüyordu. Tazı. Bütün bu konuşmanın, acelenin, terlemenin ve boğulma tehlikesi atlatarak buraya kadar gelmenin, bu kadar uğraşmanın sonunda kendinizi güvende hissedip tam rahat bir nefes almak üzereyken karşılaştığınız şey. Tazı. Montag, bütün bunların bir insan için çok fazla olduğunu belirtircesine son bir kez acıyla haykırdı. Şekil tozu dumana katarak uzaklaştı. Gözler yok oldu. Havaya fırlayan yapraklar kuru bir sağanak gibi döküldüler. Montag bir başınaydı yabanda. Bir geyik. Montag miskle kan karışımı kokusunu ve hayvanın yapışkan solumasını hissetti. Kakule, yosun, ot kokulu bu muazzam gecede bütün ağaçlar, gözlerinin ardındaki kalp atışlarına bağlı olarak kenara çekilip üstüne gelirken, çekilip giderken. Yerde milyonlarca yaprak olmalıydı. Montag onların içinde kuru bir nehirden geçermiş gibi sıcak toz ve kızgın karanfil kokuları içinde yürüdü. Başka kokular da vardı. Gecenin büyük bölümünde üstüne düşen ay ışığı nedeniyle beyaz görünen, çiğ, soğuk ve kesilmiş bir patatesi çağrıştıran bir koku vardı. Bir şişeden gelen turşu kokusuna ve masa üstünde maydanoz kokusuna benzeyen başka kokular da vardı. İnsana bir kavanozdan geliyormuş gibi gelen hafif sarı bir hardal kokusu vardı. Komşunun bahçesinden geliyormuşa benzeyen karanfil kokuları vardı. Ellerini uzatınca sanki onu okşaması için bir çocuk gibi kafasını uzatan yabani bir ot hissetti. Parmakları meyan kökü kokusu aldılar. Nefes almak için durdu. Ne kadar çok nefes alırsa toprağın havasını o kadar içine çekiyor ve toprağın ayrıntılarıyla daha fazla doluyordu. Boş değildi. Burada onu yeterince dolduracak kadar çok şey vardı. Her zaman da yeterinden fazla olacaktı. Yaprakların hafif dalgalarının içinde sendeleyerek yürüdü. Bütün bu yabancı şeylerin arasında tanıdık bir şey. Ayağı hafifçe çınlayan bir şeye çarptı. Elini toprakta biraz sağa, biraz sola dolaştırdı. Demiryolu rayları. Şehirden gelip nehir boyunca açık araziden, ormanlardan, korkuluklardan geçerek uzanan ve paslanmaya terk edilen yol. Gitmekte olduğu yere uzanan yol buradaydı. Böğürtlen çalılıklarının, bir koku, his ve dokunma gölünün ve uçuşan yaprakların fısıltıları arasında yürürken dokunmasının ve ayaklarının altında hissetmesinin ona bir süre gereksineceği, sihirli gücü vereceği bu yol tek tanıdık şeydi. Demir yolunda yürüdü. Bir anda kanıtlayamayacağı fakat kesinlikle emin olduğu bir şeyi fark edince şaşırdı. Bir zamanlar, çok önceleri, Clarice burada, şimdi yürümekte olduğu yolun üstünde yürümüştü. Yarım saat sonra, üşümüş bir halde dikkatle yol boyunca ilerlerken, bütün vücudunun, yüzünün, ağzının ve gözlerinin karanlıkta, kulaklarının seslerle dolduğunu, bacaklarının dikenli çalılar ve ısırganlar tarafından çizik içinde olduğunu hissediyordu. Ve birden ilerideki ateşi gördü. Ateş, tıpkı kırpışan bir göz gibi kayboldu, yeniden gözüktü. Sanki ateşi bir nefesiyle söndürmekten korkarak durdu. Fakat ateş oradaydı. Ona uzaktan dikkatle yaklaştı. Ona gerçekten yaklaşmak aşağı yukarı 15 dakikasını aldı. Sonra gizlendiği yerden onu izledi. Küçük bir kımıltı, beyaz ve kırmızı renk. Garip bir ateşti bu. Çünkü onun için başka bir şey ifade ediyordu. Yakmıyordu. Isıtıyordu. Onun sıcaklığını uzanmış bir sürü el gördü. Karanlıkta saklanan, kolları olmayan eller. Ellerin üstünde sadece ateş ışığının oynaşmasıyla bir kımıldama, bir hareket görülen donuk yüzler. Ateşin böyle görünebileceğini hiç düşünmemişti. Ateşin alabildiği gibi verilebileceğini de hayatında hiç düşünmemişti. Kokusu bile farklıydı. Öylece ne kadar durduğunu bilmiyordu. Fakat ateşin çekimine kapılarak